Ayrım 19. Bu baskı için. Kafka 28 Temmuz 1914'te günlüğüne şu notu düşer. Yapacağım bir çalışmayla esenliğe çıkmazsam mahvoldum demektir. Felis Bauer'le nişanının bozulduğu Almanya'dan az önce Prag'a dönmüştür. Bir süre sonra 25 Ağustos'ta ise şu notu düşer günlüğe. Birkaç gündür yazıyorum. Dilerim sürer böyle. 2 yıl önceki gibi tas tamam korunmuş ve çalışmanın içine girip yuvalanmış değilim bugün. Ama yine de önümde bir amaç var. Düzenli akıp giden, boş ve saçma bekar yaşamın bir savuncuya kavuştu. Kafka'nın bu koşullar altında yazmaya başladığı Yapıt Dava romanıdır. Başlangıçta romanın yazılması hızlı bir tempo ile ilerler. 2 ay gibi bir süre içinde yaklaşık 200 sayfadan oluşan bir manuskürü doğup çıkar ortaya. Ama derken tempo yavaşlar. 1915 yılının Ocak ayında romanı tamamlanmamış durumda elinden bıraktığı zaman aradan geçen 4 ay içinde daha önce yazılanlara ancak 100 sayfa kadar bir şey eklenebilmiştir. Yazılanların arasında katedral bölümünde yer alıp kendisinde büyük bir hoşnutluk ve mutluluk duygusu uyandıran Kapıcı öyküsünü yayınlatmaya değer bulur Kafka. Öykü daha 1915 Eylül'ünde Kanun Önünde başlığıyla basılır. Bu öykü dışında roman memnun etmemiştir Kafka'yı. 1918 yılının başında kendisinden manuskürleri isteyen Max Brod'a şöyle yazar. Romanları yollamıyorum. Eski çabaları deşmenin ne anlamı var? Bunları şimdi yedek yakmadım. Onun için mi? Yakında gelirsem umarım bu da olur. Hatta sanatsal bakımdan başarısız bu tür çalışmaları saklamanın anlamı ne? Ama sonunda yine de ele geçirdiği dava manuskürsünü okuyan Brod, Kafka'nın roman konusundaki yargısını asla paylaşmaz. 1921'de yayınlanan bir yazısında davayı Kafka'nın en büyük yapıtı diye niteler. Yazarın kanısınca bitirilmemiş, bitirilemeyecek, yayınlanmaya değer olmayan, kendi kanısınca tamamlanmamış bir romandır dava. Kafka'nın ölümünden az sonra yazardan kalan yapıtların birincisi olarak yayınlattığı romana gerçekten de tamamlanmamış bir görünüm verir Brod. Bunu da her şeyden önce besbelli bitirilmemiş bölümleri roman kapsamı dışında bırakarak gerçekleştirilir. İlgili bölümler, varyantların içinde yer aldığı bir edisyon kritikin ön çalışması olarak okuyuculara sunulan sonraki baskılara alınırsa da, romanı 30'lu ve 40'lı yıllarda dünya çapında öne kavuşturan çevirilerin tümü 1925'teki ilk baskıdan yapılmıştır. Dava manuskürsünün bugüne kadar kaybolmadan kalmasını özellikle Brod'a borçlu bulunmaktayız. Brod, Alman ordularının 1939'da Prag'a girmesinden önce dava manuskürsünü yazarın öbür manuskürleriyle birlikte kentten dışarı çıkartmıştır. Yapıtlarını düz bir çizgiye sıkıca bağlı kalarak geliştirmek, yani metni anlatılacak olayın akışına uygun olarak kafasında tasarlayıp kağıda dökmek, normalde Kafka'nın alışık olduğu bir yazış biçimiydi. Böyle bir yazış biçimi, kuşkusuz anlatının dağılması gibi bir tehlikeyi kendi içinde barındırmaktaydı. Besbelli bunu önlemek üzere davanın yazılışında, Kafka ilkin başlangıç ve bitim bölümlerini kaleme alarak roman için kesin bir çerçeve saptamıştır. Ne var ki, tutuklama ve idam arasında kalan metnin yazılışında da düz çizgisellikten uzaklaşmış, bunu tek tek bölümlerden ya da bölüm başlangıçlarından oluşan bir dizi halinde gerçekleştirmiştir. Romanın baş kişisinin bir yıllık davasında belli duraklar olarak düşünülüp, romanın konusu bakımından pek gevşek bağlarla birbirine bağlı bu bölüm ve bölüm başlıkları, her zaman anlatı konusu yapılan olayların akışına uygun bir sıra içinde doğup ortaya çıkmamış, Kafka yazım sürecinde değişik yerlerden romana girmiş, yazılmakta olan bazen bu, bazen şu bölümü ele alarak ileriye götürmüş, bazen de yeni bir bölümü kaleme almaya başlamıştır. Aynı zamanda birden çok ipliği elinde tutmuş, bunları dönüşüm olarak örmeye çalışmıştır. Roman, kısmen diğer yapıtlar ya da günlük notlar için kullanılan 10 kuvart defterine yazılmıştır. Sonradan Kafka, belki romanın kağıda dökülmesinin bitiminde söz konusu defterlerden dava ile ilgili sayfaları koparıp alarak tasnif etmiştir. Tasnif sırasında tamamlanmış bölümler için ayrı, henüz tamamlanmamış bölümler için ayrı olmak üzere iki değişik yöntem uygulamıştır. Tamamlanmış bölümler için başvurduğu yöntemde her bölümü bir kapakla donatmış, kapağın üzerine de bölümün içeriğini yazmıştır. Örneğin P, ilk soruşturma. İkinci yöntemde ise tamamlanmamış her bölümü bir kağıda sarmış, kağıdın üzerine de yine ilgili bölümün içeriğini kaydetmiştir. Örneğin P, anneye gidiş. Kafka'nın kendisince uygulanan bu yöntem dikkate alınarak bu baskıda da dava metni iki ayrı grupta sunulmuştur okuyuculara. Bölümler ve fragmanlar. Kafka'nın birinci grupta topladığı metnin parçalarının sıralanışı çoğunlukla roman aksiyonunun akışından kesin olarak anlaşılmaktadır. Kuşkulu durumlarda editörün kararının gerekçesi için bakınız edisyon kritikin malzeme cildi. İkinci gruptaki metin parçalarına gelince, bunların içinde yalnızca Büstner'in arkadaşı ve anneye gidiş fragmanlarının roman aksiyonu içindeki yerlerini kesinlikle saptayabilmekteyiz. Adı geçen fragmanlardan birincisindeki olay, Joseph K'nın tutuklanmasından 5 gün sonrasında geçer. Joseph K'nın annesine gidişi ise idamından 15 gün öncesinde gerçekleşir. Savcı fragmanı tutuklanmadan kısa süre sonrasına, Elza'ya fragmanı ise yaklaşık amca bölümünün kaleme alındığı zaman dilimi içerisine yerleştirilebilir. Gerek müdür yardımcısı ile savaş, gerek ev fragmanları, besbelli roman aksiyonunun daha ileriki bir evresini yansıtır. Son iki fragman, başlangıç evresinden ileriye geçememiş, bu gibi bölümlerin roman içindeki yerlerine, dava üzerindeki çalışmasına kesinlikle son verdiği zaman, Kafka'nın henüz tam olarak saptamış olmadığı düşüncesi akla yakın göstermektedir. Romanın bu baskısı, manuskrip metnine tam bir uygunluk içinde hazırlanmıştır. Roman baskıya verilmek üzere Kafka tarafından asla gözden geçirilmediğinden, içerik bakımından bazı tutarsızlıklar barındırır kendisinde. Yazarın sözde amacına uygun olarak bunlarda herhangi bir düzeltmeye gidilmemiştir. Bunun gibi ifade şeklinin, örneğin par şritte ya da imlada, örneğin teatr, karşılaşılan Kafka'ya özgü pek çok özelliğin yazı dilindeki normlara uydurulmasından kaçınılmıştır. Ayrıca Kafka'nın az sayıdaki, bazen kendi başına buyruk, retorik bakımdan düpedüz haklı bir neden içeren noktalama işaretleri de ancak romanın okunmasını gereksiz yere güçleştirdikleri durumlarda düzeltilmiştir. Manuskrip metninde başvurulan düzeltmeler, her şeyden önce sürçü kalem sonucu ortaya çıkan ya da gözden kaçan hatalarla ilgilidir bu düzeltmeler, edisyon kritiğin malzeme cildinde belirtilmiştir. Roman metninin oluşumunda daha önce söz edilen birincisi akıcı, ikincisi yavaş tempolu olmak üzere iki ana evrenin varlığı, metnin kendisinden de anlaşılabilmektedir. Roman üzerindeki çalışmanın ilk iki ayında kaleme alınan 7 bölümden, bölüm 1 ve 6 ve 10. Farklı olarak sonraki 3 ya da 4 ay içinde yan yana ele alınarak yazılan bölümler, bölüm 7-9, bazı tutarsızlık belirtileri içermekte ve aksiyon bakımından birbiriyle açık seçik bir ilişkiden yoksun bulunmaktadır. 25 Ekim 1915'te günlüğüne düştüğü notta şöyle yakınır Kafka. Yazılanlar bağımsızlıktan yoksun şeyler. Daha önceki olumlu çalışmaların yansısını içeriyorlar sadece. Kafka, kapıcı öyküsü bir yana bırakılırsa, spontan icat ve bunu doğrudan yazıya geçirme gücünü gerçekten de giderek yitirmişe benzemektedir. Geriye kala kala yazarın kendisinin, hatta sanatsal bakımdan başarısız diye nitelediği, ama yine de dünya edebiyatında kendi seçkin bir ele geçiren bir yapıt kalmıştır. Malcolm Paisley. Günlükte Dava. 11 Haziran 1914. Gece yarısıydı. 5 adam gelip beni tuttu. Onların üzerinden bir altıncısı beni yakalamak üzere elini uzattı. Savulun diyerek yükselttim sesimi ve olduğum yerde şöyle bir döndüm. Hepsi patır patır dökülüverdi. Kimi yasaların egemenliğini hissetmiş, son çabamın başarıya ulaşacağını anlamıştım. Adamların şimdi kollarını havaya kaldırmış, geri geri uzaklaştıklarını görüyor ama bir an sonra hep birden üzerime atılacaklarını biliyordum. Kapıya doğru döndüm. Hemen önündeydim kapının. Kilit çıt etti. Adeta kendiliğinden ve olağanüstü bir çabuklukla açıldı kapı. Karanlıkta merdivenleri tırmanıp kurtulmaya çalıştım. 23 Temmuz 1914. Otelde mahkeme. 28 Temmuz 1914. Yapacağım bir çalışmayla esenliğe çıkamazsam mahvoldum demektir. 29 Temmuz 1914. Zengin bir tüccarın oğlu olan Joseph K., bir akşam babasıyla arasında geçen büyük bir patırtıdan sonra, babası kendisini sefih bir yaşam sürmekle suçlamış ve şimdiden tezi yok, buna bir son vermesini istemişti. Belli bir amaç gütmeksizin tam bir kararsızlık ve yorgunluk içinde tüccarlar evine yollanmıştı. Ev, rıhtımın yakınındaydı ve dört bir tarafı açıktı. Kapıcı Joseph K'nın önünde yerleri kadar eğildi. Joseph selam vermeyerek adama şöylece bir baktı. Bu suskun emir kulları kendilerinden beklenen her şeyi yerine getiriyor diye düşündü. Beni çirkin bakışlarla süzmesini kafamdan geçirmeyi göreyim. Gerçekten yapar bunu. Derken bir kez daha yine selam vermeksizin kapıcıya döndü. Kapıcı yüzünü sokağa çevirdi ve gözlerini bulutlarla örtülmüş gökyüzüne kaldırdı. 21 Ağustos 1914. Pek büyük umutlarla yazmaya başlayış, üç öykü tarafından da geriye püskürtülüş. Bugün hepsinden de kötü kötü oldu püskürtülüşüm. Rus öyküsünün ancak davadan sonra yazılması gerektiği belki doğrudur. Besbelli yalnızca mekanik bir hel gücüne dayanan bu gülünç umutla yeniden davayı yazmaya koyuluyorum. Pek de boşuna olmadı harcanan çaba. 25 Ağustos 1914. Birkaç gündür yazıyorum. Dilerim sürer böyle. 2 yıl önceki gibi tas tamam korunmuş ve çalışmanın içine girip yuvalanmış değilim bugün. Ama yine de önümde bir amaç var. Düzenli akıp giden, boş ve saçma bekar yaşamın bir savuncaya kavuştu. 29 Ağustos 1914. Bir bölümün sonu istenildiği gibi olmadı. Güzel başlanmış bir diğer bölümü ise aynı güzellikte sürdürebilmem zor. Daha doğrusu sürdüremeyeceğim kesin. O gece başarıyla yazılabileceği kuşkusuzdu. Yine de kendimi yüzüstü bırakamam. Pek yalnızım. 8 Aralık 1914. Dün uzun süredir ilk kez iyi bir çalışma yapabilme yeteneğini kuşkuya yer bırakmayacak gibi hissettim de kendimde. Ama yine de anne bölümünün ilk sayfasından fazla bir şey yazamadım. 13 Aralık 1914. Çalışacak yerde topu topu bir sayfa yazdım, meselin yorumu. Bitirilmiş bölümleri okudum ve kısmen iyi buldum bunları. Örneğin, özellikle mesel karşısında duyduğum memnunluk ve mutluluk gibi tüm memnunluk ve mutlulukların bedelini ödemem, hem de kendimi hiç dinlence fırsatı tanımamak için hemen ödemem gerektiği aklımdan çıkmadı hiç. 31 Aralık 1914. Ağustos'tan beri çalışıldı. Genelde az bir çalışma değil. Nitelik bakımından da fena sayılmaz. Ama ne bu ne öbür bakımdan yeteneğimin sınırlarına ulaştığım söylenemez. Hele yeteneğimin duruma bakılırsa uykusuzluk, baş ağrısı, kalp yetmezliği, uzun süre varlığını koruyamayacağı düşünüldü mü bunun olması gerekirdi. Başlanan ama bitirilemeyen yapıtlar, dava, kaldı hattın anımsayış, köy öğretmeni, savcı yardımcısı ve başlangıç bölümleriyle diğer küçük şeyler. Bitirebildiklerim ise şunlar. Cezalılar Sömürgesi ile Kayıp romanının bir bölümü. Her ikisini de 2 haftalık izin sırasında yazdım. Neden bu dökümü yapıyorum bilmem. Bana hiç yaraşmıyor. 6 Ocak 1915. Köy öğretmeni ve savcı yardımcısı üzerinde çalışmayı bıraktım şimdilik. Ne var ki dava üzerinde çalışma gücünü de adeta kendimde bulamıyorum. 20 Ocak 1915. Yazmanın sonu. Bana yine ne zaman kapılarını açacak?